Ayrım 15.
İktisadi açıdan evlilik varlık nedenini ortaya çıktığı andan bu yana altyapısını oluşturan şeyden, yani toplumsal üretim araçlarının özel mülkiyete geçişinden alır. Sizin anlayacağınız, şimdiki iktisadi koşullar sürdükçe evlilik toplumsal açıdan gereklidir. Ancak bu sözü şöyle tamamlamak ödevimizdir. Sovyetler Birliği'nde toplumsal üretim araçlarına özel kişi ve kurumlar değil de devlet sahip olduğu halde zorlama evlilik yeniden getirilmiştir. Dolayısıyla şunu belirtmek gerekir. A. Buyurgan toplumların zorlayıcı ailesi tarihsel kökenini üretim araçlarının özel mülkiyetinden almakta, bu mülkiyetin ortadan kaldırıldığı yerlerde devlet yetkisiyle ayakta durmaktadır. B. Zorlayıcı ailenin kökü, insanın cinselliğe düşman ve buyurgan kişilik yapısındadır. Böyle bir çıkarı bulunmayan sınıfların da aynı cinsel yaşama biçimini kabul ettiklerini söylemek sağlam bir kanıt değildir. Çünkü egemen öğretiler, egemen sınıfların getirdiği öğretilerdir ve ailenin biçimi iktisadi gerekçelere değil, aynı zamanda o günkü düşünsel havaya ve yaşamdan korkan insan yapısına bağlıdır. İşte bu yüzden insanların çoğu evliliğin gerçek temelini bilmemekte, onu hep egemen öğretiden gelen doğrulamalarla ele almaktadır. Oysa maddi nedenler gerektirdiği zaman toplum öğretiyi hemen değiştirmektedir. 30 yıl savaşından sonra Orta Avrupa halkı kırılıp geçirilmiş olduğundan, Nürnberg Devlet Meclisi 14 Şubat 1650'de tek eşliliği kaldıran bir kararname çıkarmıştır. Savaş, hastalık ve açlıktan kırılan halkın yerine konacak nüfus Kutsal Roma İmparatorluğu'nun gereksinimlerinden olduğu için bundan sonraki 10 yıl içerisinde hem erkek iki kadını evlenme hakkına sahiptir. Fuchs, Sittengeschichte, Rönesans, sayfa 40. Sonra bilginler kalkıyor insana, doğal, yaşamın kendisinden gelen tek eşlilikten söz ediyorlar. Siyasal açıdan kesin tek eşli evlilik, çağdaş ailenin çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu aile ise yukarıda gördüğümüz gibi buyurgan toplumdaki her bireyin düşünsel eğitiminin yapıldığı yerdir. Dolayısıyla evliliğin siyasal bir anlam ve görevi vardır. Toplumsal açıdan evlilik bir yandan kadının ve çocukların iktisadi bağımlılığını sağlayıp ataerkil düzenin başlıca özelliğini yaratmakta, öte yandansa onları ataerkil çıkarlar açısından iktisadi ve ahlaki güvenlik altına almaktadır. Dolayısıyla ataerkil toplum ister istemez evliliği sürdürmek zorundadır. Bilmemiz gereken evliliğin iyi mi, kötü mü olduğunu değil, toplumsal açıdan sağlam temelli ve gerekli olup olmadığıdır. Gerçekten de iktisadi köklerinin bulunduğu yerden söküp atamayız evliliği. İşin özüne dokunmadan, örneğin boşanma nedeni olarak suç işlemenin yerine uyuşamamayı geçirerek ancak bazı düzeltimler yapabiliriz. Bu türlü düzeltimler, reformlar, kökenleri iktisadi değil, cinsel olan evliliğin çelişkilerinden doğmaktadırlar. Çoğu kez 25 Ocak 1929 tarihli Pöster Lloyd'un okullara sunduğu düzeltim örneği gibi hem acıklı hem gülünçtürler. Okulda öğretilen bir iç. Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland eyaletinden şaşırtıcı bir haber geldi. Belediye okulları bir içi zorunlu ders haline getirmeye kararlaştırmışlar. Bu garip yeniliğin nedeni artık bir iç oynanmayan Amerikan yuvasının yıkılma tehlikesi geçirmesiymiş. Eşler baş başa ya da sevdikleri arkadaşlarıyla bir iç oynayacak yerde ayrı ayrı gezmeye çıktıkları için pek çok evlilik bozulmuş. Çocuklara bir iç öğreterek hem sağlam bir evliliğe hazırlanmış olacakları hem de çoğu ayrı yaşayan analarıyla babaları üzerinde olumlu etki yapacakları umulmaktaymış. Evlilikle ilgili gözlemlerin çoğunun gülünç olduğu söylenebilir. Bir takım ciddi olguların yüzeydeki şakalarla gizlendiği kolayca görülüyor. Evliliklerin bozulması yeni bir şey değildir. Ama biz yine de şu rakamlara bir göz atalım. İlkin 1915-1925 yılları arasında Viyana'daki evlenme ve boşanmalarla ilgili Walter Schiff'in verdiği rakamları görelim. Yıl 1915, evlenme 13.954, boşanma 617. Yıl 1916, evlenme 12.855, boşanma 656. Yıl 1917, evlenme 12.402, boşanma 659. Yıl 1918, evlenme 17.123, boşanma 1078. Yıl 1919, evlenme 26.182, boşanma 2.460. Yıl 1920, Evlenme 31.164, boşanma 3.145. Yıl 1921. Evlenme 29.274, boşanma 3.300. Yıl 1922. Evlenme 26.568, boşanma 3.113. Yıl 1923. Evlenme 19.827, boşanma 3.371. Yıl 1924. Evlenme 17.410, boşanma 3.437. Yıl 1925. Evlenme 16.288, boşanma 3.241. Görüldüğü gibi savaş sonrası yılların dışında evlenmeler pek az artarken, 10 yıl içerisinde boşanmalar sürekli olarak ve %500 oranında artmıştır. Evlenme boşanma orantısı 1915'te aşağı yukarı 20'de 1 iken 1925'te 5'te 1 olmuştur. Ayrıca 18 Kasım 1918 tarihli Pesti Nablo gazetesinde şunu saptayan bir yazıyla karşılaşmaktayız. Evlenmelerin yanında boşanmalar daha büyük bir hızla artmıştır. 1878 ile 1927 arasında evlenmeler 4 misli çoğalmış, buna karşılık boşanmalar 80 kat artmıştır. 1926'da bu oran 100'e çıkmıştır. Yazar o yazıda ayrıca boşanmaların çoğunun evlenmeden 5-6 yıl sonra olduğunu belirtiyordu. 1927'de 1645 boşanmanın 1498'inin nedeni eşini yüzüstü bırakma, yalnız ikisininki eşini aldatmaydı. 24 Kasım 1928 günü Budapest'te Hirlap boşanmalardaki hızlı artışın Lordlar Meclisi'nde ele alındığını haber vermektedir. 1922'de 1813, 1923'te 1888 evlilik bozulurken 1878'de yalnız 21, 1879'da ise 15 boşanma olmuştur. 1898'de iktisadi yaşamın ve bankacılığın geçirdiği bunalımdan sonra boşanmalar hızla artmış, 1900-255, 1905-464, 1910-659. İktisadi bunalım yıllarında boşanma oranının en yüksek düzeye çıktığı saptanmış bulunmaktadır. Evlenme sayısı 1000 olarak. Almanya 1931 514.4, 1932 509.6, 1933 631.2, 1934 781.5. İtalya 1931 276.0, 1932 267.8, 1933 289.9, 1934 309.2. Portekiz 1931 44.9, 1932 45.4, 1933 45.8, 1934 47.5. Polonya 1931 273.3, 1932 270.3, 1933 273.9, 1934 277.3. Hollanda 1931 59.5, 1932 55.8, 1933 59.2, 1934 60.6. Macaristan 1931 76.4, 1932 71.2, 1933 73.1, 1934 77.7. Çekoslovakya 1931 129.9, 1932 128.0, 1933 124.3, 1934 111.3. 1931'den bu yana Çekoslovakya dışında bütün Avrupa'da evlenme sayısı artmıştır. Bu artan siyasal gericiliğin baskısını yansıtmaktadır. 3 yıl içerisinde evlilik öğretisinin ilerlemesi için 366.178 çifte ödünç para verilmiştir. Yoksa bu artışın pek, hatta hiçbir anlamı olmazdı. Boşanmalardaki artış cinsel yaşamın ileride değişeceğini göstermemektedir. Temel çelişki olduğu gibi kalmaktadır. Sovyet Rusya'da evlilik kurumunun ortadan kaldırılmasından sonra bir cinsel ilişkinin ille de kütüğe işlenmesi zorunlu olmaktan çıkarılmıştı. Yapılan sayılamalar şunu gösterdi. Moskova'da 1926'da 24.899 resmi nikahlanmayla karşılık, 1929'da 26.211 çift birleşmelerini kütüğe işletmiş. Aynı zaman dilimi içerisinde boşanmalar da 11.879'dan 19.421'e yükselmiş. Leningrad'da 1926'da 20.913 evlenme kütüğe işlenmiş. 1927'de ise 24.369 ama aynı yıllarda boşanmalar 5.536 iken 16.008 olmuş. Lindsay, Amerika Birleşik Devletleri için aşağıdaki rakamları veriyor. Companionette Marriage, sayfa 153. 1922'de Denver'da boşanma ve eşini bırakıp gitme sayısı evlenmelerden çokmuş. 1921'e oranla evlenmelerin 618 sayı düşük, boşanmaların ise 45 sayı fazla olduğu söyleniyor kitapta. 1920'de 4002 çiftin evlenmesine karşılık 1922'de 3008 evlenme saptanmış. Chicago'da aynı yıl boşanmalar evlenmelerin tam 3'te 1'iymiş. United Press'e göre 1924'te Atlanta'da 3300 evli evlenmeye karşılık 1845 boşanma olmuş. Yarıdan çok. Los Angeles'ta bu oran 16605, 7882. Hemen hemen yarısı. Kansas City'de 4281, 2400. Yarıdan çok. Ohio'da 53300, 11885. Yaklaşık olarak 5'te 1'i. Denver'da 3000-1500, yarısı. Cleveland'da 16132, 5256, 3'te 1'i. Lindsay bu durum bildirisine şunları ekliyor. Evlilik bugünkü haliyle evlenen kişilerin çoğu için tam bir cehennemdir. İşte kör kör parmağım gözüne ortada olan durum. Yargıçlık kürsümün önünden geçen sönmüş yaşamları, mutsuz ve yoksul erkeklerle kadınları, yüzüstü bırakılmış yuvasız çocukları gördükten sonra başka bir sonuca varacak kişinin alnını karıştırırım. Chicago'da 1922'de 39 bin evlenme cüzdanına karşılık 13 bin boşanma yargısı verildiği söyleniyor. 13 bin çiftin boşanmasına izin verildiyse, boşanmak istedikleri halde dava açacak yürekliliği gösteremeyenlerin sayısı kaçtır sanıyorsunuz? Çünkü boşanma karmaşık, pahalıya patlayan, tatsız bir iştir ve boşanmak isteyenler ancak işler son kerteye varınca dava açarlar. Chicago'da 1922'de 39 bin çift evlendiyse, boşanan 13 binin dışında kalan 26 bin çiftin de ellerinden gelse ayrılacaklarını öne sürmek hiç abartma olmaz. Bu inancım öğüt almak ya da avutulmak üzere beni görmeye gelen, boşanma arzularının sonuna dek vardırmayan evli çiftlerin oranına bağlıdır. Bence bunların sayısı sorunlarını çözmek için yargıç önüne çıkanların birkaç katıdır. Bu olgular geçmiş yılların sayılamalarıyla karşılaştırılırsa, boşanma ve ayrılmaların gittikçe arttığını ve şimdiden kestirilebileceği üzere bazı bölgelerde yakın bir gelecekte evlenme kadar boşanmayla karşılaşacağımızı görmezlikten gelemeyiz. On binlerce durumda evliliğin gizli başarısızlığı defterlerimize boşanma ya da yasal ayrılma diye değil, bakım eksikliği, yardım etmeme, yüzüstü bırakma diye geçmektedir. Maddi ve ruhsal açıdan bunları boşanma saymamak için hiçbir neden yoktur. Çünkü eşler yollarını özgürce seçebilseler, durum ve koşullar, çocuklar ve yasal zorunluluklar ellerini kollarını bağlamasa çoktan boşanmış olacaklardı. Bütün bu özel haller boşanma ve ayrılmalarla birlikte başarısızlığa uğramış evlilikler bölümüne yazılabilir. Bu durumda ise her yıl nüfus kütüklerine işlenen evlenme kadar boşanma olduğunu söylemek bilineni yinelemek olur. Alın size bir Amerikan kızıyla yapılmış yaman bir konuşma. Örneğin sözünü ettiğim Mary, bozulması ve yok sayılması son derece güç bir sözleşmeye karşı çıktığı için evlenmeye yanaşmıyordu. Onun istediği özgür bir insan olmasına izin verecek evlilikti. Bunu ise elde edemiyordu. O zaman evlilik kurumunu bütünüyle kaldırıp atıyor, bununla birlikte bazı düzeltmelerle evlenmeye razı olabileceğini, hatta bunun insana bir sürü kolaylık getirebileceğini kabul ediyordu. Şimdi kalkıp bu toplumun üyesi ve onun yasalarına uymak zorunda biri olarak Mary'nin görevinin evlilik kurumu önünde boyun eğmek, herkes gibi bu işi bir kez denemek olduğu ileri sürülebilir. Buna razı değilse bekar kalmalı, cinsel yaşamını doyurmaya kalkmamalıdır denilebilir. Mary buna haklı ya da haksız, eyyamcılığın kutsal nesneleri uğruna kendini harcayamayacağını söyleyerek karşılık veriyordu. İkisini de aynı derecede saçma ve korkunç bularak bekarlıkla evlilik arasında seçme yapmaya yanaşmıyordu. Bunun yerine başkaldırı bayrağını açıyor, hayır diyordu. Ben ve kuşağım üçüncü bir yol bulacağız. Hoşunuza gitsin gitmesin, kendi ürünümüz olan ve gereksinimlerimize karşılık veren bir evlilik sözleşmesi yapacağız. İçgüdüsel olarak arzuladığımız arkadaşlığa ve yakınlığa doğal hakkımız bulunduğu inancındayız. Gebeliği önleme çarelerini biliyoruz. Bu da arzulanmayan çocukların yaratacağı karışıklıkları önlüyor. Davranış biçimimizin insan toplumunun güvenliğini tehlikeye düşüreceğini kabul etmiyoruz. Bu çabanın geleneğin yerine sağduyuyu geçirecek, kötülük değil iyilik yapacağına inanıyoruz. Verdiği yanıtların özeti bu. Bunlara yargı sorumluluğu taşıyan biri olarak ben ne karşılık vermeliydim? Bir yandan kuramsal düşüncelerin körü körüne uygulanmasından doğacak büyük kılgısal güçlük ve tehlikeleri küçümsemeden Mary'nin davranışını onaylayamam. Öte yandan Mary'e ya da başka birine evlilik kurumunun şimdiki haliyle eşlerin mutluluğunu güvenlik altına aldığını dürüstlük ve içtenlikle söyleyemem. Toplumun koşulsuz desteğine hak kazanabilmesi için evliliğin getirmekle övündüğü şeylere denk sonuçlar doğurması gerektiği savına katılmaktan kaçınamam. Şimdiki katı kurallarından ötürü yarattığı mutsuzluk ne olursa olsun düzeltilebilmesi gerekir. İnsanoğlunun evlenmek üzere yaratılmadığını, evliliğin insana mutluluk ve rahatlık getirmek için bulunduğunu da görmezlikten gelemem. Evlilik erek değil, araçtır. Pabuç uymadığı zaman ayak değil, ayakkabı değiştirilmelidir. Mutsuz evliliğe karşılık seçilebilecek şey diye önerilen bekarlığa gelince, insanların hiçbir zaman uygulayamayacakları, uygularlarsa karşı konmaz içgüdülerine zarar verecek zorunluluklar ortaya atarak vakit yitirmek neye yarar? Revolt, sayfa 138. Peki Lindsay Mary ile yaptığı bu yaman konuşmadan ve gözlemlerinden nasıl bir sonuç çıkarıyor acaba? Bununla birlikte söz konusu durum evliliğin bir başarısızlık olduğu, kaldırılıp ıskartaya atılması, onun yerine özgür aşkın ya da başka bir toplumsal örneğin getirilmesi gerektiğini göstermez. Evlilik kurumu ne denli eksik gedik olursa olsun ondan vazgeçemeyiz. Uygun koşullarda kişisel yaşama getirmesi gereken mutluluğu sağlayabilmesi için kurallarında yapılacak akıllı, uslu ve sakınımlı düzeltmelerle çökmekten kurtarılıp saklanmalıdır. Evliliğin getireceği yararlı olanaklara yürekten inanıyorum ama ona bunları dile getirme fırsatını vermediğimizi görmezlikten gelemem. Derdimi açıkça anlatabildiğimi sanıyorum. Lindsay gibi olağan dışı biri bile evliliğin bütünlüğünün bozulduğunu, bu kurumun cinsel tutum bilimle çatıştığını saptadıktan sonra bilindiği gibi egemen dizgenin iktisadi gerekliliklerinin dışa yatsımasından başka bir şey olmayan gerici ahlaka sığınmaktadır. Evliliğin bütünlüğünün bozuluşunun Amerika'da her yerdekinden daha hızlı ve açık oluşunun nedeni, anamalcığın orada daha büyük ilerlemeler gerçekleştirmiş, dolayısıyla cinsel tutum bilim alanında en keskin çelişkileri yaratmış bulunmasıdır. Bu çelişkiler bir yandan son kertesine varmış bir katı ilkecilik, öte yandansa gerici ahlak anlayışının yıkılmasıdır. Lindsay evliliğin uygun koşullarda kişisel yaşama getirmesi gereken mutluluktan ötürü kurum olarak sürdürülmesinden yanıdır. Oysa sorun evliliğin gizli bir mutluluk getirme gücü taşıyıp taşımadığını bilmek değil, bu mutluluğu gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlamaktır. Gerçekleştiremiyorsa bunun nedenini araştırmak gerekir. Kurum yıkılıp gidiyorsa bu görüngünün maddi ve cinsel nedenlerini çözümlemek gereklidir. Hofinger ta 19. yüzyılın ortasında şu sonuca varıyordu. Hofinger, mutlu evlilikler konusunda giriştiği titiz ve dizgeli araştırmaya karşın bunların genel kurala aykırı, 40 yılda bir rastlanan şeyler olduklarını kabul etmek zorunda kalmıştır. Bloch'un Das sexuelle Leben unserer Zeit adlı yapıtından. Gross, Hofinger ayrıca şunları da saptıyor. 1. Evliliklerin aşağı yukarı yarısı kesinlikle mutsuzdur. 2. Çiftlerin yarısından çoğu tam bir yürek çöküntüsü içindedir. 3. Geri kalan küçük azınlığın ahlak anlayışında ille de eşe bağlılık yoktur. 4. Eşlerin %15'i fahişeliğe ya da kadın tellallığına dadanmaktadır. 5. Katı ilkeciliği mutlak bağlılığa dek vardıran evlilik sayısı, insanın doğal yapısını ve isteklerinin şiddetini bilen her aklı başında kişi için 0'a 0 elde var 0'dır. Bloch, Sexuel Leben. 100 evlilik üzerinde inceleme yapmış olan Bloch şu sonuca varır. Gerçekten mutsuzlar 48, kayıtsızlar 36, kesin mutlular 15, erdemliler 1. Bloch bu 100 evliliğin 14'ünün bilinçli olarak ahlak dışı, 51'inin bozuk ve hafif, ikisinin her türlü kuşkudan uzak olduğunu saptamıştır. Kullanılan terimlerin ahlakçılığına dikkat ederim. Sözü edilen örnekleri bir de ben inceledim. Mutlu denen evliliklerin üçünün çok yaşlı kişiler arasında olduğunu, 13 ailede eşlerin ya birinin ya da ikisinin birden öbür eşi aldattığını, üçünün kansız cansız yani cinsel arzudan yoksun, güçsüz ya da soğuk olduğunu, ancak ikisinin gözle görülür bir mutluluk içinde yaşadığını saptadım. Kesin mutlu sayılan 15 evlilikten 13'ünde eşler rahatça birbirlerini aldatıyorsa, bu evliliğin uzun bir zaman dilimi içerisinde ancak en önemli kuramsal gerekliliğin, yani eşlerin birbirine bağlı kalmasının gözden çıkarılmasıyla olabileceğini gösterir. Koşullarını çok yakından tanıdığım 93 evliliğin incelenmesi bana şu sonuçları vermiştir. Mutsuz ya da birbirini açıkça aldatanlar 66. Yazgılarını boyun eğenler ya da hastalar 18. Belirsiz durumlar son derece dingin 6. Mutlu yaşayanlar 3. Bu mutlu evliliklerin hiçbiri 3 yılı aşmamıştı. Söz konusu sayılamayı 1925'te yaptım. Sonradan o mutlu 3 evlilikten biri bozuldu. Öbürü daha boşanmamış olsa da erkek ruh çözümlemesine gelince içeriden çöktü. Biri sürüyor. 1929. Moskova'da yabancı hekimler için açılan bir özel öğretimde Lebedeva cinsel bağlılıkların süresiyle ilgili rakamlar verdi. Lebedeva bunu yaparken kılgısal olarak sürekli cinsel bağlılık sayılan belgeli evliliklere dayanıyordu. Kütüğe işlenen bu evliliklerin %19'u 1 yıldan az, %37'si 1 ile 4 yıl arasında, %26'sı 4 ile 10, %12'si 10 yılla 19 yıl arasında, %6'sı 19 yıldan fazla sürmekteydi. Rakamlar cinsel temele dayalı bir bağlılığın ortalama olarak 4 yıl sürdüğünü gösteriyor. Tutucuların cinsel düzeltimi bu durumu nasıl değiştirecek acaba? Gürültüsüz patırtısız diye nitelenen evliliklerle ilgili birkaç gözlemimi eklemek isterim. Gürültüsüz patırtısız çatışmaları dışa vurmayan anlamına gelir. Çatışkıların sessiz bir boyun eğişe dönüştüğü evliliklere de mutlu sıfatı yakıştırılmaktadır. Eşlerden biri ruh çözümlemesine geldiği zaman yıllar yılı biriken ve tam anlamıyla bilincine varılmayan, sonunda bir ruh bozukluğu biçiminde dışarı vuran, bilinçsiz bastırılmış nefretin büyüklüğü karşısında insan hep şaşıp kalmaktadır. Bu nefreti yalnız çocuklukta geçirilen deneylere yüklemek yanlış olur. Çocukluktan beri nefret edilen birine duyulan kinin ancak evlilikteki çatışkılar çocukluktan kalma güçlükleri yeniden harekete geçirecek kadar biriktiği zaman eşe döndürüldüğünü kolayca saptayabiliriz. Deneyler göstermiştir ki iyileştirme zorlayıcı evlilik ahlakını hesaba katmadığı, yani onu tehlikeye düşürecek konuları bilinçli ya da bilinçsiz olarak ayıklamadığı zaman bu gibi evlilikler ruh çözümlemesine dayanamayıp çökmektedir. Deneyler ayrıca ruh çözümlemesinin baskısı altında kalan evliliklerin ancak hasta cinsel canlılığına yeniden kavuşursa, evlilik ahlakının sert kurallarına körü körüne uymamaya kararlıysa ayakta kalabildiklerini de göstermiştir.